Ayrım 26.
Mahkeme kararıyla dövüşmek usulü gittikçe yaygın bir hal aldığından bazı yerlerde, durumlarda ve zamanlarda perleri bir araya toplamak, dolayısıyla mahkeme kurup davalara bakmak olanaksız bir hal aldı. Böylece mahkemenin kendini reddetmesi yüzünden istinaf yolu açıldı. Bu çeşit istinaflar ise çoğu zaman tarihimizin en önemli noktalarını meydana getirmiştir. Çünkü o çağda yapılan savaşların çoğunun nedeni politik hukukun ihlal edilmiş olmasıdır. Nasıl ki günümüzdeki savaşların çoğunun nedeni devletler hukukunun ihlal edilmiş olmasıysa, Beaumanoir mahkemenin kendini reddetmesi halinde dövüş olmadığını söyler. Bunun nedenleri de şunlardır. Senyörün kişiliğine karşı duyulan saygıdan ötürü, senyörü bizzat dövüşe çağırmak olanaksızdı. Senyörün perlerini de dövüşe çağırmak olanaksızdı. Çünkü mesele apaçıktı. İşin sürüncemede bırakıldığı günleri saymak gerekirdi. Ortada yargı filan yoktu, ancak yargının yanlış olduğu hallerde böyle bir şey ileri sürülebilirdi. Nihayet Per'in suçu davacı kadar senyörü de rahatsız ederdi. Oysa senyörün Peri ile dövüşmesi düzene aykırı bir şeydi. Üst derecedeki mahkeme huzurunda aşağı derecedeki mahkemenin kendini reddettiği, tanıklar vasıtasıyla ispatlandığından tanıkları dövüşe çağırmak mümkündü. Bu suretle ne senyöre tecavüz edilmiş olurdu ne de mahkemesine. 1. Kendi kendini reddetme senyörün adamlarının ya da perlerinin işi ise, o zaman bu davranışlarından ötürü bunlar istinaf edilirlerdi. Aleyhlerinde açılan istinaf davasını kaybederlerse, senyörlerine bir para cezası öderlerdi. Senyör adamlarına hiçbir yardımda bulunamazdı. Tersine 60 suluk bir cezayı ödeyinceye kadar her birinin tımarına el koyardı. 2. Kendi kendini reddetme senyörün işi ise ki, bu da ya mahkemesini kuracak kadar adam bulamadığı, ya adamlarını toplayamadığı, ya da bunları toplamak amacıyla yerine bir başkasını vekil etmediği için sık sık olurdu. O zaman kendi kendini reddettiği için senyörün kendisi bir üst senyörün mahkemesinde istinaf olunurdu. Ama senyöre karşı duyulan saygıdan ötürü senyörün kendisi davacı olarak gösterilirdi. Senyör bir üst derecedeki senyörün mahkemesinde yargılanmasını isterdi. Davayı kazandığı takdirde davayı tekrar ona havale ederlerdi. Kendisine de 60 suluk bir para cezası verirlerdi. Kendi kendini reddetme olayı ispatlanırsa, o zaman senyöre verilen ceza, itiraz edilen yargıyı kaybetmiş olmasaydı, asıl dava bir üst derecedeki senyörün mahkemesinde yargılanırdı. Zaten kendi kendini reddetme davası da bu amaçla açılmıştı. 3. Senyörün mahkemesinde bizzat kendisine karşı dava açılmışsa ki, bu da ancak tımar işleri için olabilirdi, o zaman bütün süreler geçirildikten sonra bir yandan hükümdardan izin alınır ve senyör halkın huzurunda göreve çağrılır, öte yandan bizzat hükümdarın senyörü görevine çağırması sağlanır. Senyörü perler vasıtasıyla mahkemeye çağırtmak olanaksızdı. Çünkü perler senyörlerini mahkemeye çağıramazlardı, ancak onun adına başkalarını mahkemeye çağırabilirlerdi. Kimi zaman kendini reddetme yüzünden istinafın arasından yanlış yargıdan ötürü istinaf gelirdi. Bu da ancak kendini reddetme olayına rağmen senyör karar verdirdiği zaman olurdu. Kendini reddetme yüzünden senyörün istinaf eden kişi eğer haksız çıkarsa, o zaman senyörün istediği kadar para cezasını vermeye mahkum edilirdi. Gantualar Flandır kontunu kendini reddetme suçuyla krala istinaf etmişlerdi. Kontun mahkeme gününü aşırı derecede geciktirdiğini ileri sürüyorlardı. Yapılan araştırma sonunda kontun davayı ülkedeki geleneğin verdiği süreden çok daha az bir zaman geciktirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine gantualar yeniden kontun mahkemesine havale edildiler. Kont da tam 60 bin suluk değerindeki mallarına el koydurdu. Gantualar bu cezanın azaltılması için kralın mahkemesine başvurdularsa da Mahkeme Kont'un bu parayı, hatta canı çekerse daha fazlasını alabileceğine karar verdi. Beaumanoir bu mahkemelerde hazır bulunduğunu söylüyor. 4. Derebeyinin kişiliğini ve şerefini ilgilendiren nedenlerden ya da tımarla ilgili olmayan mallardan ötürü kendisine bağlı senyörün ona karşı açabileceği davalarda mahkemenin kendini reddetmesi için istinaf söz konusu olamazdı. Çünkü dava senyörün mahkemesinde değil, senyörün bağlı olduğu bir başka senyörün mahkemesinde görülürdü. Çünkü der De Fontaine, senyöre bağlı olan kimselerin senyörün kişiliği aleyhine yargıda bulunma yetkisi yoktu. Söz konusu yüzyılların yazarları tarafından son derece karışık ve karanlık bir şekilde anlatılmış olan bu meseleleri elimden geldiği kadar açıklamaya çalıştım. Açıklamak sözü biraz zayıf kalıyor. Çünkü bütün bu meseleleri o karma karışık durumdan çekip çıkarmak adeta yeniden bulmak gibi bir şey oluyor. Konu 29. Saint Louis'nin krallığı zamanı. Saint Louis'nin bu konuda çıkardığı emirname ile kurullardan anlaşılıyor ki kendi ülkesinde mahkeme kararı ile yapılan dövüşmeleri yasak etmişti. Yanlış yargı istinafı halinden başka hallerde baronlarının mahkemelerinde bu çeşit dövüşmeleri yasak edememişti. Kişi senyörünün mahkeme kararı için yanlış dedi mi, kararı veren hakimlere karşı dövüşü göze alıyor demekti. Başka türlü davranmasına olanak yoktu. Ama Saint Louis bu usulü kaldırdı. Yani kişi senyörün mahkemesinden çıkan karar için yanlış derse hakimlerle dövüşmek zorunda değildi. Bu değişiklikse bir çeşit ihtilal demekti. Kral kendi ülkelerindeki senyörlüklerde verilen mahkeme kararları için yanlış denilmesini yasak etmişti. Bu bir çeşit nankörlük sayılırdı da ondan. Senyöre karşı nankörlük suçu olan şey, krala karşı elbette ki daha kuvvetli bir nankörlük suçu olurdu. Buna karşılık kral kendi mahkemelerinde verilen kararların değiştirilmesi istenebilir diye bir kural ortaya attı. Bu şekilde hareket ederken de kararların kötü niyetle ya da yanlış bir şekilde verilebileceğini düşünmedi. Kimi zaman zararı dokunur diye düşündüğü için böyle hareket edilmesini istedi. Buna karşılık baronların mahkemelerinde verilen kararların şikayet edildiği takdirde yanlış karar diye nitelenerek istinaf edilmesine izin verdi. Kurullar kral mahkemelerinde verilen kararların yanlış diye suçlanmasına izin vermezdi. Aynı mahkemeden kararın değiştirilmesi istenilebilirdi. Hakim değişiklik yapmaya razı olmadı mı kral kurulları yine kurullara tefsir etmek suretiyle davacının kararı istinaf edebileceğini, daha doğrusu kendisine bir dilekçe verebileceğini açıkladı. Senyörlerin mahkemelerine gelince Saint Louis davacıya bu mahkemelerin kararlarını istinaf etmek yetkisini verirken davanın doğrudan doğruya kral mahkemesine ya da bir üst derecedeki senyörün mahkemesine getirilmesini istedi. Niyeti kararın orada dövüşle değil, bizzat kendisinin gösterdiği kurallara uyularak tanıklar vasıtasıyla verilmesini sağlamaktı. Böylece ister senyörlerin mahkemelerinde olduğu gibi istinaf etmek yetkisi verilsin, ister krallık mahkemelerinde olduğu gibi istinaf etmek yetkisi verilmesin, kral davacının dövüşme tehlikesiyle karşılaşmadan davasını istinaf edebileceğini bir kural olarak ülkesine yerleştirdi. De Fontaine tarafların dövüşmesine mahal kalmadan karara bağlanan ilk iki davadan söz ediyor ve bize bunlardan birincisi Saint Quentin mahkemesinde, yani krallık mahkemesinde görülen bir davadır. İkincisi de Ponthieu mahkemesinde görülen bir davadır. Burada Kont bizzat mahkemeye katılmış ve eski mahkeme usulünün uygulanmasını istemiştir. Buna rağmen her iki davada hukuk yoluyla halledilmiştir. Burada neden Saint Louis kendi mahkemeleri için ayrı, baronlarının mahkemeleri için ayrı bir mahkeme usulü kabul etti diye insanın kendi kendine soracağı geliyor. Sebep şu: Saint Louis kendi mahkemeleri için karar verirken düşünce ve görüşlerini sınırlandıracak herhangi bir kayda bağlı değildi. Oysa senyörleri için karar verirken bazı hususlara dikkat etmesi gerekirdi. Senyörlerin eskiden kalma bir ayrıcalıkları vardı. Yanlış diye bir kararı istinaf etme yetkisi hariç, senyörlerin mahkemeleri alanına giren bir dava oradan başka hiçbir yere nakledilemezdi. Ama bu görüş senyörlerin tümü tarafından kabul edilmiş değildir. Beaumanoir kendi zamanında iki çeşit yargılama usulü olduğunu söyler. Biri kral kurulu gereğince yargılama usulü, öteki de eski geleneğe göre yargılama usulü. Senyör isterse birinci usulü, isterse ikinci usulü uygulardı. Ama bir davada bu iki usulden biri uygulandı mı ötekine dönmek yasaktı. Hatta diyor Beaumanoir, Clermont Comte yeni usulü uyguladığı halde kendisine bağlı senyörler eski usulü uyguluyorlardı. Bununla beraber Comte istediği zaman eski usule dönebilirdi. Yoksa itibarı kendine bağlı senyörlerin itibarından daha aşağı bir duruma düşerdi. Şunu da bilmek gerek ki o çağda Fransa iki çeşit ülkeye bölünmüştü. Krallık malikanelerinden meydana gelen ülkelerle baronluk malikanelerinden meydana gelen ülkeler ya da baronluklar. Saint-Louis kurullarında kullanılan deyimlere göre de bunlara L'obéissance-le-roi ülkesiyle Or L'obéissance-le-roi ülkesi adı verilirdi. Dipnot, o çağın Fransızcasıyla Ampey de L'obéissance-le-roi ile Ampey or L'obéissance-le-roi, krala bağlı ülkelerde, krala bağlı olmayan ülkede anlamına gelirdi. Krallar kendi ülkeleri için emirname çıkardıkları zaman yalnız kendi görüşlerinden faydalanırlardı. Ama baronların ülkelerini de ilgilendiren emirnameler çıkaracakları zaman ya onlarla anlaştıktan ya da onlara mühürlettikten sonra çıkarırlardı emirnameleri. Aksi takdirde baronlar işlerine yarayan emirnameyi kabul ederler, yaramayanı da reddederlerdi. Küçük senyörlerin büyük senyörlere karşı durumu, büyük senyörlerin krala karşı durumlarıyla aynıydı. Bununla beraber kurullar kendileri için son derece önemli olan bir mesele ile ilgili hükümleri ihtiva ettiği halde senyörlerin rızası alınmalarıyla aynıydı. Bunun için de yalnız işlerine yarayacağına kanaat getiren senyörler tarafından kabul edildi. Saint-Louis'nin oğlu Clermont Comte olan Robert bu kurulları kendi kontluğu için kabul etti. Ama ona bağlı olan senyörler işlerine yaramayacağına kanaat getirdikleri için aynı kurulları reddetmekten çekinmediler. Konu 30. İstinaflar üzerine düşünceler. Dövüşe davetten ibaret olan istinafların derhal yerine getirilmesi gereken istinaflar olduğu apaçık bir şey. Beaumanoir der ki, birisi istinaf etmeden mahkemeyi terk ederse istinaf etme hakkını yitirir ve kararı kabul etmiş sayılır. Mahkeme kararıyla dövüşme usulü sınırlandırıldıktan sonra bile bu görüş devam etti. Konu 21. Aynı konunun devamı. Halk sınıfına mensup birisi senyörün mahkemesini yanlış karar vermekle istinaf edemezdi. Bunun böyle olduğunu De Fontaine'den öğreniyoruz. Kurullar da teyit ediyor. Yine De Fontaine der ki, senyör seninle kölen arasında Tanrı'dan gayri bir hakim yoktur. Köleden istinaf etme hakkını alan mahkeme kararıyla dövüşme usulü olmuştur. Nitekim fermanla ya da gelenekle dövüşmek yetkisi almış olan bir köle, kendisini yargılayanlar şövalye bile olsa senyörünün mahkemesini istinaf etmek hakkına haizdi. Bundan ötürü de De Fontaine'in köle sınıfına mensup kişilerin davayı istinaf ettikleri zaman şövalyelerle dövüşmelerini önlemek için bazı çarelere başvurduğunu ve böylece herhangi bir rezaletin patlak vermesine mani olmaya çalıştığını görüyoruz. Mahkeme kararıyla dövüşme usulü yavaş yavaş kaldırıldığından, yeni yeni istinaf usulleri kabul edilmeye başlandığından, senyörlerin mahkemelerini istinaf etmek hakkının yalnız özgür insanlara tanınmış olması, kölelere ise böyle bir hakkın verilmemiş olması akla aykırı bir şey olarak göründü insanlara. Bundan ötürü de parlamento onların istinaflarını da tıpkı özgür insanların istinafları gibi kabul etmeye başladı. Konu 32. Aynı konunun devamı. Senyörün mahkemesi yanlış karar vermekle istinaf edildiği zaman senyör, mahkemesinin kararını savunmak amacıyla üst senyörün mahkemesinde hazır bulunurdu. Bunun gibi kendi kendini reddetmekten ötürü istinaf oldu mu, bir üst senyörün mahkemesine sevk edilen taraf, kendi senyörünü de beraber götürürdü ki, eğer kendi kendini reddetme sabit görülmezse, senyör tekrar kendi mahkemesine kavuşsun. Başlangıçta iki özel hal için geçerli şey, sonraları, bütün istinafların kabul edilmesi üzerine davaların tümüne teşmiş edildiği için, senyörün hayatını kendi mahkemelerinden gayri mahkemelerde geçirmesi, kendi davalarıyla uğraşacak yerde başka davalarla uğraşması pek acayip göründü insanlara. Philippe de Valois da istinaf davaları için yalnız bay denilen hakimlerin mahkemelere celbedilmelerini emretti. İstinaf davaları daha şumullü bir şekil alınca da mahkemede doğrudan doğruya tarafların kendilerini savunmaları gelenek haline aldı. Hakimin yerini de böylece karşı tarafa almış oldu. Demiştim ki kendini reddetme istinafında senyör yalnız davayı kendi mahkemesinde gördürmek hakkını yitirirdi. Ama senyör bir taraf olarak işin içine katılmışsa bu da sık sık olan şeylerdendi. O zaman istinafa bakan mahkemenin sahibine, yani bağlı olduğu senyöre ya da krala 60 suluk bir para cezası öderdi. İstinaf genel bir özellik aldıktan sonra hakimin verdiği karar bozuldu mu, para cezasını senyöre ödetmek gibi bir gelenek var ya, işte o gelenek herhalde buradan gelmiş olacak. Uzun zaman devam eden Roussillon emirnamesiyle de büsbütün kuvvetlenen bu geleneğin çok sonra anlamsız olduğu anlaşılmış ve kaldırılmasına karar verilmiştir. Dipnot, Roussillon emirnamesi 1564'te 9. Charles zamanında yayımlanmıştır. Konu 33. Aynı konunun devamı. Mahkeme kararı ile yapılan dövüşmenin uygulanmasında hakimlerden birini yanlış karar vermekle istinaf eden davacı, dövüş sonunda pekala davasını kaybedebilirdi. Gerçekten de kendi lehinde bir karar elde etmiş olan kişinin, bu kararın kendisine sağladığı faydadan başkasının hatası yüzünden yoksun kalması doğru olamazdı. Şu halde istinaf davası açıp hakimi yenen kişinin, hakimi yendikten sonra karşı tarafla da dövüşmesi gerekirdi. Bunu da kararın doğru ya da yanlış olup olmadığını anlamak için değil, isteğin meşru olup olmadığını anlamak için yapmak icap ederdi. Çünkü dövüş sonunda hiçbir değeri kalmayan kararın artık söz konusu edilmesine olanak yoktu. İkinci dövüş doğrudan doğruya söylediğimiz hususun anlaşılması için yapılırdı. Kararların şu şekilde bildirilmesi de herhalde oradan gelecek. Mahkeme istinafı olmamış addeder, mahkeme istinafı ve istinaf edilen şeyi olmamış addeder. Gerçekten de yanlış karardan ötürü istinaf eden kişi yenilirse istinaf düşerdi. Yenerse karar dolayısıyla istinaf da düşerdi. Bundan ötürü de tarafları yeniden yargılamak gerekirdi. Bu söylediklerimiz öylesine doğrudur ki dava anket yoluyla görüldüğü zaman bu şekilde karar vermek varit olamazdı. Monsieur de la Roche-Flaven der ki, ilk kurulduğu zamanlarda anket bürosunun bu şekilde hareket etmesine olanak yoktu. Konu 34. Muhakeme usulü nasıl gizli olmuştur? Düellolar, yargılama işinin herkesin gözü önünde olup bitmesini sağlamıştı. Davacı da dava edilen de aynı şekilde bilinirdi. Tanıklar der Beaumanoir, ifadelerini herkesin yanında vermelidirler. Butiye'yi açıklayan kişi eski hukukçulardan ve elle yazılmış bazı tutanaklardan öğrendiğine göre Fransa'da eskiden cinayet davalarının apaçık bir şekilde görüldüğünü, mahkeme safhalarının da tıpkı Romalılarda olduğu gibi halkın huzurunda cereyan ettiğini söyler. Bu durum o çağlarda yazının hemen hiç kimse tarafından bilinmemesinden ileri gelirdi. Yazı fikirleri tespit eder ve muhakemenin gizli olmasını sağlayabilir. Ama yazı kullanılmayınca aynı fikirlerin tespiti işi ancak muhakemenin açık cereyan etmesiyle mümkün olur. İnsanlar tarafından yargılanan ya da insanların huzurunda savunulan herhangi bir şey üzerinde yine insanoğlunun tereddüt etmesi ihtimali olduğundan her defasında par rekor denen muhakeme usulü sayesinde hafızaya başvurulurdu. Dipnot, par rekor, mahkemede olup bitenler, söylenenler, verilen buyruklar tanıklarla ispat edilirdi demektir. Bu gibi hallerde de şahitlerin dövüşe davet edilmesine müsaade edilmezdi. Aksi takdirde hiçbir davanın sonu gelmezdi. Sonraları gizli denen bir muhakeme usulü ortaya çıktı. Her şey açık bir şekilde yapılırdı derken her şey kapalı bir şekilde yapılmaya başlandı. Sorgular, bilgi edinmeler, tanık ifadelerinin yine tanıklara tasdik ettirilmesi, duruşmalar, savcı mütalaaları vesaire. Bugün takip edilen usul de zaten bu. İlk şekil o zamandan bu yana kabul edilmiş olan hükümet şekline elverişlidir. Bu tiyenin açıklayıcısı, bu değişikliğin başlangıç tarihi olarak 1539 emirnamesini gösterir. Dipnot, burada söz konusu olan Ville Cotret emirnamesidir. Bu emirname ile 1. François kilise mahkemelerinin yetkilerini sınırlandırmıştır. Bana kalırsa bu iş yavaş yavaş oldu. Ve senyörler eski yargılama usulünü bıraktıktan, Saint Louis'nin kurullarından çıkartılan muhakeme usulü iyice olgunlaştıktan sonra senyörlükten senyörlüğe geçmek suretiyle yerleşti. Gerçekten de Beaumanoir der ki, dövüş teminatı verildiği takdirde tanıklar açık oturumda dinlenirlerdi. Aksi takdirde tanıklar gizli oturumda dinlenirlerdi. İfadeleri de yazıyla tespit edilirdi. Demek oluyor ki dövüş teminatı kalkınca mahkemeler davalara gizli oturumda bakmaya başladılar. Konu 35. Mahkeme harçları üzerine. Vaktiyle Fransa'da laik mahkemelerde taraflar mahkeme harcı ödemeye mahkum edilmezlerdi. Davayı yitiren tarafın senyörlere, perlere ödediği para cezası zaten bir hayli yüklüydü. Mahkeme kararıyla dövüş usulünde zaten yenilgiye uğrayan taraf malını, mülkünü ve hayatını yitirmek suretiyle yeteri kadar cezalandırılmış olurdu. Mahkeme kararıyla dövüş usulünün öteki hallerde kimi zaman belli, kimi zaman da senyörün keyfine bağlı para cezaları vardı. Bu ise halkın mahkemeye başvurmaktan korkmasına sebep olurdu.